Deniz, şey duydun mu ya? Drake'le Weeknd'in yeni şarkısını.
Aa, duymadım ya. Drake'le Weeknd şarkı mı yapmışlar?
İnanılmaz şarkı bak. I came out with my ex like Selena the flat. Bumping Justin Bieber
a fever and left. She know what she need, all I need, all she bless. Merhabalar herkese, Sinyal AI Çağı yeni podcast'imize hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümümüzü yapıyoruz. Ben Doğan Caner Taş, Deniz Kurt'la birlikte heyecan verici, ilham dolu bir bölüm hazırladık. Yapay zekada ne gelişmeler oluyor? Bugünkü bölümümüzde başta da böyle birazcık verdik. AI tarafından üretilen Drake ve Weeknd'in yeni şarkısı, tamamen AI ile birlikte yapılmış bir düet olan Heart on My Sleeve şarkısı hakkında biraz konuşacağız. Bu şarkıda işte telif hakları ihlali, etik endişeler vesaire bir sürü şeyler oldu. Dünyada böyle müzik sektöründe nerelere gidecek, bunları konuşacağız. Sonra çıkmayın, kapatmayın, inanılmaz bir şey, inanılmaz. ChatGPT'den daha büyüğü geldi. AutoGPT geldi. Yine GPT tabanlı bir yapı, bir yapay zeka ama bu kardeş kendi kendine düşünüp kendi kendine karar verip detaylı analiz yapabiliyor. Detaylarına ineceğiz. İnanılmaz bir şey. Kafayı yersin. Ve son olarak da Nvidia, yani bu yapay zeka dünyasının donanım olarak çok fazla besleyen en büyük şirketlerinden bir tanesinin en son modelini konuşacağız. Text to video. Yani yazıyorsun, ben bunun hakkında bir video istiyorum diyorsun, tak sana videosunu veriyor. Delilik. Nasıl bir çağda yaşıyoruz? Nasıl bir yapay zeka çağı bu Deniz?
Belki sessiz. Çok hızlı ve korkutucu ve heyecan verici bir çağ. Yani iki gün bakmasan bir şeyler çıkıyor. Zor.
Şimdi hadi başlayalım konumuza. Şarkıyla girdik. Müzikle birlikte başladık. Yapay zeka kullanılarak üretilen şimdi şarkılar var. Şimdi bu şarkıyı TikTok'ta ilk başta yayınladılar. Ghostwriter isminde, yani hayalet yazar. Ghostwriter işte bu kitap yazarlarına da bunu deniyor böyle. Sözlerini kendi yazıyor. Belki onu da yapay zeka yazdırmış olabilir. Müziğini ufak bir kendi yazıyor. Bu müzikleri de bu arada yine yapay zeka ile geliştirme yöntemleri var ama bizim ilgilendiğimiz kısım orası değil şu an. Drake ve Weeknd'in seslerini emüle edip bu şarkıda kullanıyor ve dinlediğin zaman bu şarkı işte yapay zeka ile mi yapılmış yoksa hani şarkı bayağı orijinal cayır cayır albümde dinleyeceğim bir şarkı mı? Farkı anlamanız zor. Yani böyle çok iyi kulaklar belki duyabilir. Acayip bir yere doğru gidiyoruz. Bu çok ses getirdi tabii. Telif haklarıyla ilgili. Şarkıyı bulmak çok zor mesela.
Drake ve Weeknd'den yorum geldi mi? Onu görmedim.
Yok. Kimseden böyle bu şarkıyla ilgili falan öyle bir ses yok. Ama haberleri var mı? %100 var. Haberleri %100 var. Şarkıyı da kesin dinlediler. Yani şöyle düşün. İnsanlar dünyanın en büyük, en şu an gözde 5-10 sanatçısından ikisi. Ve bu işten para kazanıyorlar. Bu işte bir sürü telif hakkı ve telif lisanstan para kazanıyorlar. Şimdi böyle bir şey çıktı. Büyük bir tehdit yani. Hani bundan bahsetmek onu ön plana çıkartmak olur. O yüzden hani bunlardan bahsetmemeleri de normal ama yani müzik sektörü tabii buna hemen bir tepki veriyor ve işte bunlar yasaklansın, böyle sanat olmaz, işte bunlar yasaklanmalı diye çıkıyor ama müzik sektörü biraz böyle kanı gibi işleyen bir sektör. Yani 2000'lerin başında da işte Napster gibi internetten müzik dinleme olayları çıktığı zaman da yani çok geç tepki verebilmişlerdi. O zaman da işte internetten müzik dinlemek yasaklansın canım, öyle bir şey olabilir mi? İnternetten ne demek müzik dinliyorsunuz? Sadece CD'den müzik dinleyebilirsiniz. Bizden satın almanız gerekir yahu diyorlardı ve işte sonrasında bir sürü hisseleri düştü, bir sürü paralar kaybettiler. En son dediler ki tamam Spotify olur, hadi olsun bari dediler ki oradan da şu an güzel ekmek kazanıyorlar. Şimdi burada da yine aynı şekilde hayır canım yapay zeka ile müzik mi olur, yapılmaz demeye başlayacaklar. Bunları daha fazla duyacağız ama tabii burada bayağı bir etik problemler de var bu sefer.
Telif hakkında şöyle bir konu var. Telif hakkı dediğimiz şey bir eserin orijinalini koruyan ve orijinalini konu alan bir şey. Şimdi yapay zekada telif hakkı mevzusu o yüzden karışık. Ben hatta istiyorum ki biz genel olarak yapay zeka ve telif hakları, copyright mevzusu üzerine ayrı bir bölüm çekelim, uzun uzadıya konuşalım. Ben bununla ilgili bir daha önce konferans da vermiştim. Çünkü çok soru geliyor tabii ki yapay zeka ve telif hakkı konusunda. Bu orijinalini korumada şu var. Bir eseri siz ilk ürettiğiniz hali orijinali ya eserin. Yani ya da kime ait oluşu, yani telif hakkı bununla alakalı bir şey. Siz bir patente başvuruyorsunuz ve onun aslında biricikliğine sahip oluyorsunuz o eserin. Telif hakkı davalarında ya da işte kanunlarında, yasalarında, legal doktrinlerini diyeyim, işte fair use denilen bir şey var. Adil kullanım ve transformative use, yani dönüştürücü kullanım. Adil kullanım dediğiniz şey aslında eserin ne kadarını kullandınız? Mesela akademidekiler ya da işte yüksek lisans yapanlar bilirler. Siz bir paper yazdığınız zaman, bir makale yazdığınız zaman mesela biz bunu Turnitin diye bir sisteme yüklüyorduk. Bu sistem size yazdığınız makalenin ne kadarının var olduğunu bir yüzde veriyor. İntihal yüzdesi denilen bir şey var. Bu copyright'ta da işte adil kullanım telif haklarında böyle bir şey. Ürettiğiniz şeyin ne kadarı nereden alınmış? Bunu veriyor. Buradan genelde aslında yürümeye çalışıyorlar yapay zeka ve telif hakkı mevzularında. Çünkü sıkıntı şu ki ürettiğiniz şey aslında orijinal. Yani şimdi bu şarkıyı ele alalım mesela. Bu şarkıda Drake'in ya da Weeknd'in yazdığı herhangi bir söz kullanılmış mı? Hayır. Bestelediği herhangi bir müzik kullanılmış mı? Hayır. Ama baktığınız zaman tabii ki Drake ve Weeknd'in ismi kullanılmış. O ayrı bir şey. Yani tabii ki bu sanatçıların eseri olarak aslında piyasaya sürülüyor. Ama tabii piyasaya sürülme derken bir de şöyle bir olay var. Bundan para kazanılıyor mu? Yani ticari amaçla kullanılıyor mu bu? E zaten hani onların isimleri kullanıldığı için YouTube'dan vesaire kaldırılmış internetten. E ama ticari bir amaçla kullanılmıyor. Yani bu şarkı Spotify'da, iTunes'da yok. Satılmıyor. Yani bunlar aslında telifte önemli noktalar. Bu şarkı eğer atıyorum Drake ve Weeknd ismi kullanılmadan üretilmiş olsaydı, yine onların sesleriyle üretilmiş olsaydı da aslında çok bir şey iddia edemiyordunuz. Telif hakkı dediğiniz şey stili korumaz. O yüzden mesela yapay zeka ile üretilmiş sanat eserlerinde de aslında bu eser benim tarzımla, benim stilimle üretildi. Dolayısıyla bana aittir gibi bir şey söyleyemiyorsunuz. Çünkü telif hakkı orijinali koruyan bir şey dediğim gibi. Tarzı ve stili koruyan bir şey değil. Dolayısıyla sizin tarzınızla ve stilinizle insanlar bir şeyler üretebiliyorlar. Bir şarkı da yazabiliyorlar sizin sesinizle. Ama bu benim sesim diye ne kadar iddia edebilirsiniz? İşte burada yapay zeka ve regülasyonlar. Yani çünkü bununla ilgili hiçbir regülasyon yok. Bir yapay zeka algoritmasını neyle train edebileceğiniz, yani eğitebileceğiniz ve neyle eğitemeyeceğiniz konusunda hiçbir regülasyon yok şu anda. O yüzden zaten aslında yapay zekaya regülasyon getirelim konusu gündemde.
Şimdi şöyle bir durum. Hani burada yani tabii sen çok uzun olarak yapay zeka ve bu telif hakları durumlarını değerlendirdin ama burada günümüzde baktığımız zaman şu an bu deneme işiydi. Yani yapay zekayla bu şarkıyı nasıl çıkartabiliyoruz? Çıkartsak ne olur? Şeklinde bir deneme işi aslında ve çok da aslında başarılı ve dünyada ses getirmiş bir iş oldu. Telif hakkı durumuna baktığımız zaman yani Drake ve Weeknd'in sesini komple alıp yani şarkıda yedirmek, bütün tarzıyla yedirmek olmaz. Tabii ki telif hakkına burada tabi olacak. Yani buradan bir para kazanma durumu da veya işte Spotify kolaylığım durumu da olmaz. Buna karşı çıkacaklardır. Ancak bu sefer yapay zekaya hani Drake gibi, Drake tarzında söyle, Drake'in sesine benzer şekilde söyle deyip Revdi böyle bir adam olarak ortaya çıktık. Tamamen anonim yapay zekayla böyle müzikler yapıp ve piyasaya sunup ünlü müzisyen haline gelebilecek insanlar ortaya çıkacak mı? Şüphesiz diğer müzisyenlerin yani hali hazırda ünlü olan müzisyenlerin tutumu da burada biraz önemli olacak. Yani acaba onlar kendi seslerini kullanıp işte farklı yapay zeka çalışmaları yapacaklar mı? Yani bu da bir soru. Yakınlarda yani David Guetta mesela yapay zeka kullanarak ölmüş bir şarkıcıyı sesini yine kullanarak bir tane konserinde bir şarkı yaptı. Ondan bahsetti. Yani Eminem'in işte şarkıları yine böyle çıkıyor. Yani bu müzik sektöründe bunları daha fazla görmeye başlayacağız. Herkes kendini hazır etsin. Biz de merkeziyetsiz gelecekte şunu konuştuk. Madem böyle herkes yapılıyor, biz de Zeki Müren yapalım. Bakalım Zeki Müren'in sesini böyle bir emre edip deneyeceğim. Dertli gönüllere giren İşte benim Zeki Müren. Zeki Müren bugün olsa işte rap mi yapardı? Hayır. Zeki Müren bugün olsa yine sanat güneşi olarak Türk sanat musikisinin değerlerini alıp belki biraz daha hani pop temaları işine koyabilirdi. Belki öyle bir şeyler deneriz. Biz senin adamız. Bir şeyler yaparız bakarsın.
Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren.
Yani tabii neden olmasın? Yani bunu bir araç olarak kullanıp gerçekten hali hazırda var olan stilleri, sample'ları geliştirmek için kullanabileceğiniz çok fazla araç var. Hazır bahsetmişken bir iki tane örnek vereyim. Ben son birkaç senedir mesela Ayva diye bir platform var. AI müzik platformu. Ben biraz tabii yapay zeka ile kendi yaptığım görsellerin arkasına da dedim ki yapay zeka ile üretilmiş müzikler neden koymuyorum? Ama bunlar daha çok böyle enstrümantal şeylerdi. Ayva'yı çok seviyorum ben. Bu Lüksemburglu bir şirket tarafından geliştirildi ve yaklaşık bir 4-5 senedir var. Ve aslında arayüzü de biraz Ableton gibi. Mesela diyorsunuz ki ben elektronik bir şarkı bestelemek istiyorum. Tür seçiyorsun. Ondan sonra uzunluk seçiyorsun. İşte majör mü, minör mü, nasıl bir vibe vermesini istediğini seçiyorsun. Ve o sana bir şey generate ediyor böyle bir dakika içinde falan. 2-3 tane birden mesela da seçebilirsin. Generate ediyor. Öyle güzel araçlar var. Bir de şey duydun mu Doğancan? Joe Rogan ve Steve Jobs'un seslerini kullanarak podcast yaptılar.
Podcast AI. Tabii.
Bu insanlarla birlikte.
Podcast.ai izlemek isteyenleri ünlülerle yapıyor.
Ve konular da çok güzel. Bayağı felsefi konular tartıştılar gerçekten. Yaşam ve ölüm hakkında da. Malum Steve Jobs mezardan konuştuğu için podcast'te.
Evet, böyle şeyler var kesinlikle. Peki devam edelim. Arkadan da bizim yaptığımız bir yapay zeka şarkısını da niye dinlemeyelim? Bizim yapay zeka şarkımızı da şimdi burada dinleyin. Sevgili dostlar, AutoGPT'ye geçelim. AutoGPT inanılmaz bir şey ya. Bu AutoGPT bu bilgisayarınıza direkt yükleyebileceğiniz bir kod tabanlı bir model olarak geldi. Burada bir GitHub reposu olarak, dosyası olarak çıktı. Bunu alıyorsunuz, kodunu yüklüyorsunuz, kendiniz kuruyorsunuz. Ondan sonra ChatGPT'den artık GPT-4 mü, GPT-3.5 mu kullanıyorsunuz? Hangisinin API'ni kullanıyorsunuz, bağlıyorsunuz. Kendinizin bir otonom bir GPT-4 deneyimi sağlıyorsunuz. Yani burada neler kullanabiliyoruz, ne alanlarda kullanabiliyoruz? Gerçekten inanılmaz şeyler yapılabiliyor. Yani şimdi GPT'ye soru sorduğumuz zaman bize GPT hani genel bir çerçevede bir şey cevaplar veriyor. Bir örnekle gidersek daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Bir tane yapay zeka uygulaması geliştirdim. Bu uygulamayı hangi pazarda ilk olarak sunayım? Bu soruyu soruyorum. Ondan sonra bana şöyle sorular soruyor. Tamam, bunu yapmak istiyorsun. Bunu yaparken birkaç tane şeye dikkat edeceğiz. Bu uygulamayı kullanacak hedef kitle nerede bulabiliriz? Bunu önce araştırmam lazım diye bana söylüyor. Normalde ChatGPT'nin vereceği cevap şudur. Hangi pazarda canlıya alacağınız işte birçok etmene göre değişir. İşte hedef kitlesi bunun içindedir. Piyasa koşulları bunun içindedir. Rekabet koşulları bunun içindedir gibi çok genel bir cevap veriyor. AutoGPT öyle değil. AutoGPT diyor ki tamam, bunu yapman gerekiyor. O zaman ben sana hedef kitle analizi yapayım. Hedef kitle analizi yapmak için ben işte Forbes makaleleri okuyup sana oradan bir analiz yapacağım, bakacağım diyor. Ondan sonra yetmiyor. Daha da derinine giriyor. Hedef kitle analizini yaptıktan sonra net bir cevap alana kadar, kendisini tatmin edecek bir cevap alana kadar her şeyi aklına atıyor. Ondan sonra gidiyor rekabeti araştıracağım diyor. Bu uygulamayla ilgili nerelerde rekabet var? Mevcut şirketler neler? Ne kadar para kazanıyorlar gibi bunları araştırıyor. Ve sonucunda işte hangi endüstrilere gireyim diye mesela cevabını soruyor. 3 tane endüstri üzerine çalışacağım. Çünkü işte bu endüstriler en çok gündemde olan endüstrilerdi. İşte sağlık, finans ve işte e-ticaret, ticaret alanı diye bunları araştıracağım. Ondan sonra onları yine internetten araştırmasıyla yapıyor. Ve sonrasında sana böyle bir sonuçlar veriyor. Yani bu soruyu ben sorduktan sonra işte 1,5 saat falan geçti. Toplamda bir cevap alabilmem her adımda. Bunu yapacağım çünkü bu mantığım var diye söylüyor. Ve sonrasında işte sen de bu uygulamaya geçiyorsun. Şu an dünyada açık olan hani God mod var kullanabileceğimiz. Çok acayip şeyler oluyor ya. AGI.
Evet, baby AGI diyorlar zaten buna. Şimdi bebek AGI geçen hafta bahsetmiştik. Genel yapay zeka, yani insan zekasına en yakın, artık yaklaşan, yani insan zekası olan neredeyse yapay zeka formu. Buna diyorlar ki baby AGI. Örnek verelim. ChatGPT'yi şey için kullandım. Geçen hafta kendi işimde bir VR, virtual reality, yani sanal gerçeklik oyunu tasarlıyoruz. Ve tabii ki ben bunu mesela Unity'de tasarlıyorum. Ama Unity'de C# bilmeniz gerekiyor, programlama dili. Yazılımcı olduğum için programlamadan örnek vereceğim. Şimdi siz mesela ChatGPT'ye sorduğunuz zaman işte bana Unity'de bir oyun tasarlamamda yardım et. Size bir kod veriyor ama verdiği kod gerçekten sizin zaten bu app'i, bir app'i yapacaksanız eğer GPT-3'te nasıl yapılacağını biliyor olmanız, Dolayısıyla işte bunun debugging etmesi, nasıl yapılandıracağınız, yani bütün aşamaları biliyor olmanız ve bu aşamalarda hızlandırmak için yardım alıyor olmanız gerekiyor. Ama şimdi AutoGPT'nin getirdiği şey şu. Buna gerek yok. O bu araştırmaları kendisi yapıyor. Bu adımları size kendisi söylüyor. Mesela ben ChatGPT'yi kullanırken sürekli kendim zaten bu aşamaları bildiğim için bana verdiği kodu kendim kontrol ediyorum. Ona bir şeyler ekliyorum. Başka sorular soruyorum. Dolayısıyla işin yine büyük çoğunluğunu ben yapıyorum. Ama AutoGPT diyor ki ben bu app'i yapmak için... Mesela diyor ki bu bilgisayarda işte Node.js indirmem lazım. Şu paketleri indirmem lazım. Bunlar eksik. Hop bunları indireyim. Yani dolayısıyla otonom dediğimiz şey aslında bu. Yani insanın yönlendirmesine olan ihtiyaç çok büyük oranda azalıyor AutoGPT'de. Aslında bu otonom dil modellerinin, yani otonom yapay zekanın, genel yapay zekanın en büyük korkulan ve yüksek risk içeren aynı zamanda yapay zeka olması tam da bu. Yapay zeka araştırmacılarında ve yapay zekanın genelinde 3 tane yüksek risk unsuru var. Kesinlikle yapay zeka geliştirirken yapmayalım denilen 3 şey. Birincisi yapay zekaya kod yazmayı öğretmek. Yaptık. İlk yaptığımız şeylerden bir tanesi oldu. İkincisi yapay zekaya internete erişim vermek, sınırsız erişim sağlamak ve istediği her şeyi download edebilmesini ve araştırmasını sağlayabilmek. İşte AutoGPT ile şimdi bunu yaptık. Üçüncü yüksek risk de şuydu. İnsanları manipüle etmesini sağlamak. Yani yapay zekaya insanlara dair hiçbir şey öğretmeyelim deniliyordu. Ama mesela biz bunu sosyal medya algoritmalarıyla zaten ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi buydu. Yani dolayısıyla şu anda yapay zekaya öğretmeyelim dediğimiz şeyin üçünü de tamamlamış olduk AutoGPT ile.
Yani bunu değerlendirdiğimiz zaman, yani kısa vadede yapay zekanın bize katacağı çok fazla şey var. Bir sürü alanda insanların verimliliğini, üretim kapasitesini çok yükseltiyor. Orta ve uzun vadede baktığımız zaman tehlikeler evet büyük. Önceki bölümde de aslında bundan bahsettik ve bundan artık sık sık bahsedeceğiz. Yani bu konuda ilgili dinleyicilerimiz de alignment problem, ona bakabilir. Yapay zekanın istekleriyle insanların isteklerinin örtüşmemesi, birebir olmaması durumu. Yapay zekayı durduramayız. Yapay zeka ile ilgili çalışmaları veya teknolojik gelişmeleri durdurmamız çok mümkün değil. İlla dünyanın bir tarafında bunlar oluşturulacak. Bunlarla ilgili nasıl daha güvenli yapabiliriz veya bunları kontrol altına alabiliriz? Bunlar üzerine işte çalışmalar daha çok yapılması lazım. Yani daha derin araştırma yapmamız lazım aslında. Bir sürü korku senaryoları var ama net olan tek şey gelecekte bunun ne olacağını kimsenin bilmediği. Bu alanda biz de her hafta gelecekteki bu teknolojiler dünyayı nasıl değiştirecek bunları yorumluyor ve haberleri burada değerlendiriyor olacağız. O yüzden siz de yapay zeka bu hafta dünyayı ele geçirdi mi acaba bir bakayım demek isterseniz Merkeziyetsiz Gelecek kanalında olan Sinyal AI çağına hemen göz atabilirsiniz. Biz her hafta söyleyeceğiz. Bu hafta da yok. Bu hafta da dünyayı ele geçirmediler diye. İnşallah uzun bir sürede ele geçirmeyecekler. Ama işler konusunda aynı şeyi söyleyemeyiz. Mesela yapay zekanın bir sürü işi alacağını veya yenileriyle değiştireceğini hep konuşuyoruz. Şimdi yenisi de bu modeller için geldi. Süper modeller ve işte moda alanındaki modeller için geldi. Levi's'tan bir haber var. İstersen onu da bize çok hızlı bir şekilde anlatırsan neler olduğunu konuşalım.
Evet, Levi's geçtiğimiz haftalarda bir kampanya yayınladı ve bu kampanyasında değişik milletlerden modeller kullandı. Fakat bu modeller yapay zekayla yaratılmış, generate edilmiş modellerdi. Fakat gerçeğe çok yakın modeller. Şimdi bu modeller LaLaLand.ai diye bir şirket var, bir stüdyo. Ve bu stüdyo hyperrealistik, yani yüksek gerçekçi 3D insan modelleri üretiyor. Yani tamamen bunun üzerine uzmanlaşmış bir stüdyo. Girip baktığınız zaman gerçekten web sitesine kendiniz de girip bakabilirsiniz. Levi's da bu modelleri kullandı moda kampanyalarında, kendi web sitelerinde. Buna aynı zamanda artificial diversity, yani yapay insan çeşitliliği adını verdikleri bir alanı temsil ediyor bu. Çünkü bu modeller çok farklı renklerden, ırklardan ve milletlerden insanı ve modeli temsil ediyorlar. Levi's'in aslında burada amacı her ne kadar iyi ve yaptığı şey bence ilginç ve güzel olsa da kampanya çok tepki aldı. Çünkü ya insanlar da şey dediler, kardeşim zaten yeterince insan var farklı ırklardan, renklerden ve çeşitli milletlerden. Neden gerçek insanlar yerine bu stüdyoyu kullandınız? Şimdi bu da tabii ki başka bir tartışma. Modeller de AI'ın işini elinden aldı. Başka bir istihdam olanı olarak ortaya çıktı. Bu tepkinin ardından hem moda dünyasından ve hem insanlardan da çok büyük tepki aldı çünkü. Sanırım Levi's kampanyayı durdurdu.
Deniz inanılmaz ya bu. Yani şimdi Levi's tamam büyük bir şirket. Bu tepkileri alıp bunu durdurabilir. Ama biz bunu duyduk artık. Yani bu şirket software as a service, yazılım hizmeti satıyor. Herhangi bir e-ticaret sitesi kendi kıyafetlerini alıp bu uygulamayı kullanıp yapay zeka modellerle birlikte çok güzel kreasyonlar yapabilir. Ve fiyatlar falan filan bedavaya ya. Bu çekimleri falan yapmak, hani bu kadar profesyonel çekimler yapmak, yani çok büyük paralar istenen bir durumda. Şimdi e-ticareti nasıl değiştirecek? Yani yapay zekada bu modellerle birlikte e-ticareti nasıl değiştirecek? Çok hızlı olacak.
Bu arada İtalya'da ChatGPT yasaklandı.
Hadi buyurun.
Ve bu şekilde ChatGPT'yi engelleyen ilk Batı ülkesi oldu İtalya. Tabii onların veri koruma otoritelerinin regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle, sanıyorum bunun için zaten bir regülasyonları var İtalya'nın. Ona uymadığı gerekçesiyle yasaklandı şu anda. VPN'le giriliyordur gerçi muhtemelen. Bizde olduğu gibi. Bizde Wikipedia'ya nasıl girildiyse belki İtalya'da da OpenAI'ye o şekilde giriliyordur şu anda.
Yani dünyanın her yerinde şu an hükümet organizasyonları diyelim, yapay zekayı nasıl regüle edeceğiz, neyi kontrol edeceğiz, nasıl kontrol edeceğiz diye kimsenin fikri yok. Bununla birlikte işte çok uzmanlarla birlikte çalışarak bir taslak oluşturmaya çalışıyorlar. Bir regülasyon taslağı oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü yani regüle edilmesi gerekecek bir yer tabii ki. Belki de en fazla regüle edilmesi gereken teknolojilerden bir tanesi. Yani muhtemelen şu an dünya insanlık tarihinde yapılan, internetle birlikte muhtemelen yani internetle yarışır ama en büyük teknolojiyi konuşuyoruz şu an. Yapay zeka, bu yaşadığımız teknoloji şu an dünyada yapabildiğimiz geldiğimiz son nokta. Aynı zamanda bize tehlikeler de oluşturuyor diye hep söylüyoruz. Yasaklar cevap mıdır? Kolay değil. Sonuçta internet açık bir yer. Bu açık internette hani bir şekilde kullanabiliyoruz. Ama bu regülasyonları da burada sonraki bölümlerde yine konuşacağız. Peki son olarak bir de Nvidia'dan haber var. Nvidia yapay zeka donanımlarını sağlayan bir şirket. Çipleri veren ya da işte grafik arayüzlerini, grafik işletim sistemlerini satan en büyük şirket Nvidia. Şöyle değerlendirebiliriz hatta. Bu Amerika'daki altın bulma döneminde bu altın arayanlara çekiç, kazma kürek verenlerin çok zengin olması durumu şimdi Nvidia için geçerli. O yani yapay zeka geliştiricilerini kazma kürek satan şirket bu. Bunlar Nvidia. Bunlar kendi yapay zeka modellerini de geliştiriyorlar. En son yaptıkları, en son duyurdukları yine çok yakın zamanda çıktı bu da. Text to video. Yani bir metin giriyoruz. 24 FPS olarak 4.7 saniyelik video oluşturuyor. Neler neler. Yani ve bu işte dünyadaki animasyonla ilgili işte iş yapan insanları da biraz ilgilendiriyor. Text to image dediğimiz işte Midjourney gibi, DALL-E gibi uygulamalar burada çok yaygın olarak kullanıyoruz. Biz de merkeziyetsiz gelecekte bu bölümün kapağı da Midjourney kullanarak arka planı yapıldı. Biz de Midjourney'i her yerde kullanıyoruz. Blog.merkeziyetsiz gelecekteki görselleri tasarlamakta yine Midjourney kullanıyoruz. Midjourney de bu arada yani o da bir AGI. Kendi kendine gelişiyor. Yani video artık metin yazacaksın böyle, diyeceksin ki şöyle bir şey yapalım. Tak sana videosunu verecek.
Text to video benim çok uzun süredir beklediğim bir şeydi şahsen. Yani video üretimi After Effects kullanmış her bizi dinleyen insanın bileceği gibi gerçekten çok uzun bir süreç. Yani çok fazla şey istiyor. Ben aylardır abi artık GPT-4 gelsin, şu text to video da gelsin ve şu çile birazcık azalsın diye umutla bekliyordum. Şu anda çok mutluyum geldiği için açıkçası. Henüz çok gelişmiş değil hala. Belki birkaç örnek gösterebiliriz aslında.
Mesela buradan sonrasını, bir dakika ya. Buradan sonrasını benim dijital Doğancan anlatsın. Anlat oğlum.
Hadi ve Nvidia'nın yeni teknolojileri, kullanıcıları metin girdilerine dahil olarak otomatik olarak animasyonlar ve videolar öğretmeleri olan olanak tanıyor.
Deep Motion var mesela. İşte kendiniz bir video çekiyorsunuz. Daha sonra bu videonun üzerine emulate ederek başka yani istediğiniz animasyonu koyabiliyorsunuz. Ve bu çok zor bir şeydi. Daha önce işte ne bileyim Adobe'den, Mixamo'dan buluyordunuz bazı assetleri, onları ya da kendiniz bir animasyon yapıyordunuz ki animasyon yapmak çok kolay bir şey değil gerçekten. Animasyonu ne kadar kısa sürede ne kadar kolay yapabildiğinizi görmek benim için çok çığır açıcı bir şey oldu gerçekten. Çünkü bu şu demek oluyor. Film sektöründe inanılmaz şeyler göreceğiz önümüzdeki aylarda. Aslında yine hep diyoruz ya işte bir şeylerin demokratizasyonu diye. Bu onunla alakalı. Yani siz yıllarca animasyon işte 3D bir şeylerin eğitimini almadan bunun üzerine ya da yıllarca dirsek çürütmemiş olan bir insan olarak da bunun okulundan mezun olmasanız bile ya da işte kendiniz eğitimini almasanız da kendi evinizde oturduğunuz yerden laptopunuzla film çekebileceksiniz belki. Bu şu demek oluyor aynı zamanda. Mesela ben şimdi kalkacağım, bir sahne çekeceğim kendim. Bunu animate edeceğim, CGI gibi. Bir karakteri canlandıracağım, bunu bir karaktere emulate edeceğim. Daha sonra başka bir sahne çekeceğim. Hop bunu başka bir karaktere animasyon olarak koyacağım. Kendi başıma belki birkaç tane karakterin birden sahnesini çekerek ve bu karakterleri anime ederek, animasyonunu üzerine ekleyerek tek başıma kendi evimin salonunda belki bir film çekebileceğim. Çok heyecan verici.
Yani delilik gerçekten öyle. Bu da Dali ile yapılmış bir short, kısa animasyon. Aynı şekilde dediğin gibi buradaki bakın yüz hatlarına, bakışlara baktığınız zaman kamerayı insana tutuyor. İnsan işte böyle ağzıyla oynuyor, böyle hareketler yapıyor. Ne kadar ilginç falan gibi hareketler yapıyor. Tak onu ona veriyor animasyonu. Bu karakterler Dali yardımıyla çıkartılıyor. O ne animasyonu yapılıyor. O oradan o oraya gidince oradan böyle bir animasyon görsel ortaya çıkıyor. Hastasıyız bu teknolojinin. Peki bugün yine birçok element gördük, birçok element tanıdık. Birçok yapay zeka uygulamasına parmak bastık ve parmak kaldırdık. Önümüzdeki bölümlerde şunları yapacağız sevgili dostlar, sevgili dinleyicilerimiz. Yorumlarda lütfen şunları yazın. AutoGPT kullanarak hani şunu yapın, şunu merak ediyorum. Şöyle bir iş fikrim var. Şu iş fikrini işte yapay zekaya planlatabilir misiniz? Veya işte şöyle bir animasyon fikrim var, şöyle bir görselini çıkartabilir misiniz gibi sorularınız aklınıza ne geliyorsa yazabilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde AutoGPT kullanarak bunları yapmaya çalışacağız. Hep birlikte bunları göreceğiz ve beğeni butonuna da basmayı da lütfen ihmal etmeyin, atlamayın. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşürüz. Sinyal AI Çağı dinlediniz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.